Ayrım 33, sayfa 226. Küçükler de eğer isterlerse seninle gelsinler. Ona diyeceğim bir şey yok. Ama dediğim gibi isterlerse, zorla değil. Niyazi biraz düşündü. Galiba Mesnun'un teklifi kendisine de daha mantıklı gelmişti ki, tamam ağam, boynum kıldan ince. Bugün perşembe, önümüzdeki hafta salı günü akşam 7'de taksiyle, Funda ile Sema'yı almaya gelirim. Sonra ayağa kalktı. Ağam, hoşça kalın. Zehra yengeye selamlar. Tabii Bakiye'de. Fatma Hanım uzun direnmelerden sonra Hülya'nın kalmasına, Funda ile Sema'nın gitmesine onay vermişti. Zira artık başka çaresi olmadığını, ne yaparsa yapsın kızların babalarıyla gideceğini anlamıştı. Hülya ise her akşam bir veya iki saat Zehra Hanımlara geçerek Baki ile imtihanla çalışmaya başlamıştı. Baki'nin yaklaşma çabaları pek etkili olmuyordu. Hülya saygılı ve kibar tavırlar içindeydi. Verilen ödevleri de yapıyordu ancak özel bir ilgisi varmış gibi görünmüyordu. Baki bu duruma fazlasıyla üzülüyordu. Üniversite giriş imtihanına 3 gün vardı. Baki masanın başında Hülya'nın gelmesini bekliyordu. Hülya hala gelmemişti. Baki salonda dolaşmaya başladı ve Lale, bir baksana Hülya ablan neden gelmedi dedi. Lale koşarak karşı daireye geçerken Zehra elindeki örgüyü bıraktı. Baki, beni iyi dinle. Sevgi kolay kolay kazanılmaz. Eğer kendinden oluşmamış ise çok emek ister. Bazen ne kadar emek verirsen ver yine de kazanamadığın olur. Kendini bu kadar hırpalama. Baki ablasının doğru söylediğini biliyor, aklı ve mantığıyla onu tasdik ediyordu ama kalbi aklın sesini dinlemiyordu. Bunu ablasının ve eniştesinin yanında açıkça itiraf edemezdi. Ablasına gülerek baktı. İmtihana az kaldı abla. O konuda endişeliyim. Bayağı çaba sarf ettim. Hem benim çabam hem de onun hayatı hakkında karar vereceği bu önemli günleri yanlış değerlendirmesini istemiyorum. Ben bu endişeyi herkes için duyabilirim. Mesut ağa bıyık altından gülerken Zehra kardeşini daha fazla sıkıştırmak istemedi. Mesut da kendisini hatırladı. Umarım öyledir ablam dedi. Lale üzgün bir ifadeyle gelmişti dudağını bükerek. Hülya ablam eve gelmemiş. Fatma teyze de onu bizde zannediyormuş dedi. Baki ani bir kararla ayağa kalktı ve antreye doğru yürüdü. Abla ben deniz kenarına inliyorum. Biraz hava alayım. Tamam canım. Zehra duyulacak bir sesle Hülya'yı aramaya diyemiyor da dedi. Baki harem sahillerinde dolaşmaya başladı. Hava kararmıştı fakat hala sarar burnuyla Topkapı Sarayı'nın bazı aydınlatılmış kısımları ve Sultanahmet Camisi'nin zarif ve zarif minarelerin ihtişamı fark ediliyordu. Bir süre hayran hayran onlara baktım. Sonra da arkasından genç bir çiftin fısıldadıklarını duydu. Delikanlı, yarın küçük suya gidelim mi? Baki sesi tanıyor gibiydi ama çok yavaş konuştuğu için tam anlayamamıştı. Genç kız, çok isterim ama gelemem. Ders çalışmam gerek. Hem evden o kadar zaman ayrılamam. Baki birden ilkildi. Bu ses Hülya'nındı. Hemen arkasına döndü. Kız onun arkasından geçmiş, biraz ilerlemişti. Baki, Hülya diye bağırdı. Hülya da yanındaki gençle ani bir refleksle ona doğru döndü. Baki, Hülya'nın yüzündeki ifadeyi tam göremiyordu ama gözlerinden çok korktuğu ve tedirgin olduğu belliydi. Hülya bu saatte burada ne arıyorsun? Derste olman gerekmez miydi diye sordu Baki. Şey, vaktin farkında değilim diye yanıt verdi şaşkınlıkla. Baki, kendine hakim olmaya çalışsa da tam olarak normal bir ses tonuyla konuşamıyordu. Hülya, bu sadece vaktin farkında olmak veya olmamak değil. Sen bu saatte hiçbir yakınlığın olmayan bir genç adamla burada ne arıyorsun? Ferhat, moça erkek tavırlarıyla Baki'ye doğru birkaç adım attı. Bir dakika, bir dakika. Sizinle böyle konuşmasını hiç istemezdim. O zor günümde bana yardımcı oldunuz. Ancak siz kimsiniz ki bu genç kızla hesap soruyorsunuz? Baki, onunla münakaşaya girmek istemiyordu. Sen benim muhatabım değilsin, dedi. Ama sen benim istemeden muhatabım oldun. Yanımdaki kıza müdahale ediyorsun. Baki Hülya'ya döndü. Hülya sen çabuk eve dön. Annem merak içinde. Yarım saat sonra da derse bekliyorum. Benim bu delikanlıyla biraz konuşmam gerek dedi. Hülya başı önünde hızla eve doğru yürümeye başladı. Bu sefer Baki Ferhat'a doğru ilerledi. Bana bak benim kim olduğum fazla önemli değil. O kızın bu saatte annesinden ve babasından gizli burada olması bizce uygunsuz. Ayrıca 3 gün sonra imtihanı var ve boşa harcayacak zamanı yok. Size onu anlatmaya çalışıyorum. O kız benim sevgilim. Sen hangi sıfatla müdahale ediyorsun? Uygun veya değil bundan sana ne? Baki kendini hiçbir zaman bu kadar kötü hissetmemişti. Ferhat'ın suratına şiddetli bir tokat indirdim. Ferhat sağ elini yumruk yapıp havada kaldırır kaldırmaz Baki hızla bileğini yakaladı. Bileğini o kadar sıkıyordu ki Ferhat'ın kolu acımaya başlamıştı. Bana bak, sen bu kızı kaç gündür tanıyorsun ki hemen sevgili oldun? Hem sende sevgili olacak bir ruh yok. Sevgili olmak birine sevgi duymakla, dolayısıyla zarar vermemek, onu korumak içgüdüsüyle kendini gösterir. Sen bu kızın 3 gün sonra geleceğini şekillendirecek önemli bir imtihana gireceğini biliyor musun? Benim kim olduğumu merak ediyorsan söyleyeyim. Biz uzaktan akrabayız. Bu kızı doğduğu günden beri bilirim. Babasından İstanbul'da kalması için onu çalıştıracağıma söz vererek zorla izin aldık. Bize emanet ederek gitti. Senin gibi İstanbul züppelerine yem edelim diye değil. Benim züppe olduğumu, onu yem olarak gördüğümü nereden çıkardın? Ya, evlenmeyi mi düşünüyorsun? Hayda, tabii canım, hemen bir çocuk da yapacaktık. Baki bu sefer de öbür yanağına bir tokat indirdi. Sen insan görünümü içinde hayvan ruhu taşıyan birisin. Defol karşımdan. Ve bir daha seni Hülya'nın yanında görmeyelim. Çabuk toz ol. Ferhat bileğini ovuşturarak adeta koşarcasına yürümeye başladı. Baki sırtını ağaca dayadı. Kendini o kadar kötü hissediyordu ki aslında mümkün olsaydı da birisi de kendine 2 tokat atsaydı. Bir lise talebesine böyle tutulduğu için medeniyetin beşiğinde yıllarca yaşadığı halde hala cahil ve barbar biri gibi bir kız yüzünden kendinden küçük toy bir delikanlıya karşı kaba kuvvet kullandığı için. Hülya'yı bu kadar şuursuzca kıskandığı için. Zavallı ağaca birkaç tekme attım. Aslında tekmelediği ağaç değil kendisiydi. Saatine baktı. Eve dönmesi gerekiyordu. Hülya onu bekliyordu. İçine birdenbire güneş doğmuştu. Hızlı adımlarla yürürken düşünüyordu. Aşk. Jennifer Jones ile William Holden oynadığı Aşk Güzel Şeydir adındaki unutulmaz filmde mutlulukları olsa gerek. Aşk insanı kendini dahi tanıyamaz hale getirebiliyordu. Biraz daha hızlı yürümeye başladı ve daha yüksek bir sesle ''Ben bu kızla evleneceğim, kim ne derse desin'' diye adeta bağırdı. Yanından geçen bastonlu adam gülerek baktı. Yakınındaki taşın üzerine oturup 60 yıl evvelini hayal etmeye başlamıştı. Ne güzel günlerdi onlar. Hele o erik ağacının altındaki ilk öpüşme diyerek derin bir iç çekirdi. Adelie, Jülide Hanım'ın açılış kokteylinde söylediği sözleri içinden tekrarlayıp anlamlar çıkarmaya çalışıyordu. Bu kendisine yapılması muhtemelen bir iş teklifi miydi? Emin değildi. Belki açıkça bir teklif değildi ama en azından bir imada bulunmuştu. Aslında bir şeylerle uğraşmayı, özellikle de yetenekli olduğu bu konuda çalışmayı çok isterdi. Şu var ki Naz'ı kimselere bırakamazdı. Onunla bizzat ilgilenmeliydi. Çocuğun ilgiye olduğu kadar sevgiye de ihtiyacı vardı. Ve sevgiyi bir anneden daha güzel ve daha etkili bir şekilde hiç kimse veremezdi. Acaba Amerika'da yeni bir çalışma, yeni bir yöntem bulunabilmiş miydi? Mercan'a söylesem de oradaki doktorunu bir arasa diye düşündü. Fakat kendisi de biliyordu ki Mercan'a söyleyemeyecekti. Onu üzemezdi. Hele de kendisinden kaynaklanan bu sorun için asla üzemezdi. Tuhaf bir zihin karışıklığı içinde Naz'ın kahvaltısını hazırlıyordu. Evet, galiba Naz uyanmıştı. Gözlerinin içi gülüyordu. Naz, kumral dalgalı saçlarının arasından annesine bakarak yaklaştı ve kucağına tırmandı. Adelia kızına günlerdir görmüyormuş gibi sarıldı. Kollarının arasına bir müddet sıktı. Naz ise annesinin göğsüne kapanmış adeta kokusunu içine çekiyordu. Adelia kızı kucağında ayağa kalkmaya uğraşırken daire kapısına yavaşça vurulduğunu duydu. Naz kucağında olduğu halde kapıyı açtı. Gelen Jülide Hanım'dı. Yine çok şık ve çok zarifti. Rahatsız etmiyorum değil mi diye sordu. Aa, ne demek, memnun oldum, buyurun. Sizinle bir konuda konuşmak istiyorum. Buyurun, hemen birer kahve yapayım. Kahve içerken sohbet etmek çok daha güzel olur. Siz galiba bu güzel kızıyla meşguldünüz. Önce onunla ilgilenin. Çok tatlı maşallah. Sağ olun. Adelie Naz'ın sütünü ve tereyağının üzerine sürülmüş ballı ekmeğini getirip masasının üzerine koydu. Hadi canım başla dedi. Bunu tane tane söylerken işaretle de anlatmaya çalışıyordum. Jülide'nin dikkatini çekmiştim. Fakat hiçbir şey sormadı. Kahveler ellerinde sıradan birkaç konuşmadan sonra Jülide Adeliye Hanım, benimle çalışmak ister misiniz? Adeliye biraz düşündü. Belli belirsiz nazı işaret ederek, çok isterdim. Çok sevdiğim bir meslektir. Ne yazık ki bir anne olarak biraz ağırca yükümlülüğüm var. Kızımı yalnız bırakamam. Ama eğer evde yapılacak çizimler veya bu konuda herhangi bir iş olursa memnuniyetle yapabilirim. Jülide'nin yüzünü bir mutluluk kaplamıştı. Çünkü kendini ve işini tanıyan kimselerle çalışmaktan, çok yakın olmaktan korkuyordu. Kendine güvenemiyordu. Kendini her yerde, her erkeğin kollarına atabilecek kadar zayıf ve çaresiz hissediyordu. Böyle bir cevap ona güzel bir sürpriz olmuştu. Tabii, neden olmasın? Aynı evdeyiz. Ben size uygun iş olduğu zaman, ki günlerde oldukça çok olacak, her akşam getiririm ve bitirince alırım. Böyle çok güzel olur. Adeliye dikkatle Jülide'yi hem dinliyor hem de inceliyordu. Dorsalar apartmanında en çok beğendiği hanım oydu. Zehra Hanım'ı da çok beğenmişti fakat onda, yani Jülide Hanım'da olan o Avrupa'yı hava Zehra Hanım'da yoktu. Jülide'nin gözlerinde gördüğü bir anlık mutluluk hemen kaybolmuştu. Yüzünde mahzun ve çaresiz bir ifade vardı. Bu güzel kadının nasıl bir derdi olabilirdi? Bu çaresiz ifadeyi birkaç kere yakalamıştı. Kendi kendine, ''Aa, tabii ya, zavallının çocuğu yok ama bilmiyor ki çocukla bazen büyük bir üzüntü ve problem olabiliyordu. Ne yazık ki çocuk sahibi olmak her zaman mutlu ve şanslı olmak değildi. Jülide Hanım'ın sesiyle kendine geldi. Adeliye Hanım, hala kızınızı idare edip edemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Kızınız çok tatlı, çok da uslu ve akıllı bir çocuk. Hiç sorun olacağını tahmin etmem. Bir dinleyelim olmaz mı? Jülide bu genç kadına tuhaf bir yakınlık ve bir sempati duyuyordu. Hayır, kızım tabii ki çok önemli bir problem ama düşündüğüm sizsiniz. Yüzünüzde, daha doğrusu gözlerinizde her zaman bir hüzün var. Çocuğunuzun olmayışına yordum. Jülide Hanım, kocanız sorun yapmıyorsa inanın hiç önemli değil. Annelik çok güzel bir duygu ve Allah'ın bir lütfu. Ancak bu her zaman böyle olmuyor. Zaman zaman içiniz parçalanarak keşke doğurmasaydım diye düşündüğünüzde, üzüntünüzün üzerine bir de suçluluk duygusu, Allah'a isyan etme kaygısı da ekleniyor ve acınız çok ama çok artıyor. Jülide bu konuşmalara cevap vermemeyi tercih etti. Adeli'nin durumu gerçekten zordu. Kendi durumu ise onunkinden de çok zordu. Hatta zor ötesi bir şeydi. Bütün bunların üzerine bir de utanç ekleniyordu ve derdinin ne olduğunu en yakınına bile anlatamıyordu. Jülide gitmek için müsaade isterken, Adeliye Hanım, iş teklifimi kabul edilmiş sayıyorum. Öyle değil mi? Ben memnuniyetle de kabul ediyorum. Sadece Merdan'a da bir sormam gerek. Karşı çıkacağını düşünmüyorum ama yine de sormadan cevaplamış olmayayım. Tamam canım. Fatma Spor da rejimi de soğunayı da bırakmış ama bu 10 gün içinde bayağı zayıflamıştı. Çok üzgündü. Yemiyor, içmiyor, devamlı ağlıyordu. Şüphesiz bu ağlama seanslarının büyük kısmı Zehra Hanım'ın evinde oluyordu. Zehra ise bu durum için cidden üzgündü fakat Fatma'ya hala çok kızıyordu. Sadece ağlıyor ve papağan gibi aynı şeyleri tekrarlıyordu. Ne hatalı olduğunu kabul ediyor ne de kocasının haklı isteklerini yerine getirmek için gayret gösteriyordu. Kızlar da bütün ısrarlarına rağmen babalarıyla gitmişlerdi. Arada bir telefon ediyorlar, çok mutlu ve rahat olduklarını, babalarıyla Elazığ'ın her tarafını gezdiklerini, Harput'a, Hazar Gölü'ne, Fırat Nehri kıyılarına bayıldıklarını anlatıyorlardı. Bu konuşmalar ise Fatma'nın üzüntüsünü bir kat daha artırıyordu. Hülya ise uzun süre ders çalışmakla meşguldü. Bir gün önce tıp imtihanına girmişti. Ona göre fena değildi. Elinden geleni yapmıştı. Artık o olmazsa Ziraat Fakültesine başlayacak, ikinci sene tıbba girmeyi yeniden deneyecekti. Doktor Baki'ye göre ise Hülya tıbba mutlaka girecekti. Hülya hiçbir konuda annesi gibi düşünmediğinden ona ne yardımcı olabiliyor ne de fikirlerini paylaşabiliyordu. Fatma Hanım gene 2 saatten beri Zehra Hanım'da oturmuş aynı şeyleri tekrar edip mendilleri ıslatmaya devam ediyordu. Zehra Hanım'ın yine sabrı tükenmişti. Zigon masasının üzerinden boş kahve fincanlarını alırken konuştu. Hayatım, bunları defalarca konuşmanın ne sana ne de bir başkasına faydası var. Eğer bu durumun böyle devam etmesini istemiyorsan, kocanın istediği gibi olmaya çalış. Çünkü istekleri yersiz ve yapılamayacak şeyler değil. Bak, o kadar göreceksin ki sen, kocan ve yavrulun mutlu olacaksınız. Eviniz sadece ev değil, bir yuvaya dönüşecek. Acaba sahiden olur mu? Yani neler yapmam gerek? Zehra bunu duyunca şaşırdı. Bu soru bile Fatma'nın değişmek için bir çaba sarf etmeye karar verdiğinin işaretiydi. Zehra bugüne kadar kim bilir kaçıncı defa tekrarladığı şeyleri yenilemeye başladı. Bak, İlk önce şu erkek çocuk merakından vazgeç. Bu konuda hem kocanı kızdırıyorsun hem kızlarını aşağılıyorsun. Hatta kendini bile. Kızlarının sana ihtiyacı var. Onlarla meşgul ol. Ve günde bir iki gazete oku. Siyaset ve eğitim ile ilgilen. Eşin bir eğitimci ve bu konuda başarılı bir insan. Ona ve çevresine uyum sağla. Birkaç roman oku. Ne bileyim ben zamanını harcarken birilerinin açıklarını değil sana bir şeyler katacak uğraşlar bul. Fatma tüm bunları sakin sakin dinliyordu. Başını önüne eğmiştim. Zehra bu sözleri bir ay önce söyleseydim çoktan kapıyı çarpar çıkardı diye düşünüyordu. Fatma başını kaldırdı. Gözleri dolu doluydu. Beni bu kadar cahil mi buluyorsunuz diye sordu. Estağfurullah, o ne demek? Ben sadece kocanın isteklerini dile getirdim. Peki bu konularda bana yardım eder misin? Memnuniyetle. Fatma öyle bir aceleyle kalktı ki sanki kaçmak üzere olduğu bir trene yetişecekti. Gerçi düşünülürse bu durumda kaçırılmak üzere olan bir tren değil, bir uçak gibiydi. Zehra her seferinde sinirlendiği Fatma'ya bu sefer acımıştı. Çünkü bu yapıdaki insanların eksiklerini ve yanlışlarını kabul etmeleri için kendilerini iyice kapanı kısılmış hissetmeleri gerekirdi. Bütün yanlışına ve kendisine karşı hiç de dostane bir tutum içerisinde olmamasına rağmen yuvasının yıkılması ve çocuklarından ayrı düşmesini, özellikle çocukların annesinden veya babasından ayrı büyümelerini asla istemedi.